Ayrım 19.
Sayfa 176. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda atama usulüne ilişkin kanunda değişiklik yapılarak, ortak hükümetlerde alınacak müşterek kararlar, başbakandan başka, mecliste en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup başbakan yardımcısı tarafından da imzalanır. Ayrıca diğer kanunlarda başbakanın imzasıyla yapılması öngörülen atama, nakil ve görevden alma işlemlerinde de bu kural uygulanır. 25.7.1996 gün ve 4.158 sayılı yasa. Resmi gazete 5.8.1996-22.718. Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenmiştir. Belli aralıklarla kamu görevlilerinin yer değiştirmesi söz konusu olan kurumlarda atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez örgütünde yer değiştirme kurulu oluşturulabilir. Yönetmelik madde 24 resmi gazete 3.11.1994-22.100. 261 Taksim A. Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak görevliler 2451 sayılı yasaya ekli cetvelde gösterilmiştir. Bunlar valiler, büyükelçiler, daimi temsilciler, daimi delegeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleridir. Yine aynı yasaya ekli iki sayılı cetvelde gösterilen görevlere müşterek kararla atama yapılır. Bunlar müsteşarlar ve yardımcıları, genel müdürler ve yardımcıları, bakanlık müfettişleri, bakanlık müşavirleri, bakanlık daire başkanları, il idare şube başkanları, bakanlık il müdürleri, vali muavinleri, kaymakamlar, il hukuk işleri müdürleri, il emniyet müdürleri gibi iki sayılı cetvelde yer alan görevlilerdir. Bir ve iki sayılı cetvelde yer alan görevlilerin nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur. Bunun bir istisnası aynı yasanın ikinci maddesiyle Dışişleri Bakanı'na tanınmıştır. Buna göre Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanın ve Cumhurbaşkanı'nın şifahı muvafakatlarını almak kaydıyla dışişleri memurlarını dış teşkilattan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gönderilir. Bu ayrıcalık yalnız Dışişleri Bakanı'na tanınmıştır. Başka bir bakan böyle bir yetkiyi kullanamaz. Yerleşmiş Danıştay içtihadına göre atamada izlenen yol görevden almada uygulanır. 262. İşe başlama. Atama işlemi yapıldıktan sonra ilgiliye duyurulur. İlgilinin de yasanın öngördüğü süre içinde işine başlaması gerekir. Madde 62. A. Aynı yerde göreve atananlar atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen gün. B. Başka yerdeki bir göreve atananlarsa 15 gün içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen gün işe başlamaları gerekir. Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara yollukları verilmeden atama emri bildirilmez. Memur isterse yolluğunu sonradan almak üzere görev yerine gidebilir. Yasal iznini kullanan ya da geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atananlar için işe başlama süresi izninin ya da geçici görevinin bitmesinden sonra başlar. İlk kez ya da yeniden göreve atananlardan belgeyle kanıtlanabilir zorlayıcı bir neden olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atama işlemi bozulur. Bunlardan belgeyle kanıtlanan zorlayıcı nedenlerle de olsa sürenin bitimini izleyen 2 ay içinde göreve başlamayanların da atama işlemi atamaya yetkili üstçe iptal edilir. Başka bir yerdeki göreve atananlara işe başlamaları için yasal süreye ek olarak aylıksız 10 günlük bir süre daha tanınır. Bu süre içinde de zorunlu nedenler olmadan göreve başlamayanlar görevden çekilmiş sayılırlar. Madde 63. 4. Memurların hizmet içinde yetiştirilmeleri. 263. Kavram. Hizmet içi eğitim hizmetin içinde yapılan, görevliye hizmetle ilgili bilgileri veren, beceri kazanmasını sağlayan sistemli bir eğitim etkinliğidir. Yönetim gereksinme duyduğu görevlilerin büyük bir bölümünü, ülkenin öğretim kurumlarını bitirenler arasından, sınırlı bir bölümünü de kendi kurduğu meslek okullarından sağlar. Kamu görevlilerinin hizmete yatkınlıklarını sağlamak ve hizmetteki değişme ve gelişmelere ayak uydurmaları için sürekli bir biçimde hizmet içinde eğitilmeleri zorunludur. Hizmet içi eğitimin etkili olabilmesi için sürekli olarak yürütülmesi gerekir. Bu arada hizmet içi eğitimle personel rejimi arasındaki sık ilişki de gözden uzak tutulmamalıdır. Hemen belirtelim ki personel sistemindeki bozukluklarla örgütün yapısından gelen bozuklukları hizmet içi eğitimle giderme olanağı da yoktur. 1. Hizmet içi eğitim. 264. Devlet Memurları Kanunu hizmet içi eğitime özel bir önem vermiştir. Buna göre hizmet içi eğitim, memurların yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması ve daha ileriki görevlere hazırlanması amacıyla yapılır. Hizmet içi eğitimde sorumluluk kural olarak kurumlara bırakılmıştır. Her kurumda hizmet içi eğitimi yürütmek üzere bir eğitim birimi kurulur. Kurumlar gerek gördüğünde eğitim merkezleri de açabilirler. Yönetimin kurumlar arası nitelikteki gereksinmelerini karşılamak için Bakanlar Kurulu kararıyla kurumlar arası eğitim merkezleri de açılabilir. Eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, hizmet içi eğitim alanında eşgüdümü sağlamak ve eğitim etkinliklerini denetlemek görevi Devlet Personel Başkanlığı'na verilmiştir. Madde 220. Devlet Memurları Kanunu, hizmet içi eğitime yön vermek üzere Devlet Memurları Eğitim Genel Planı hazırlanmasını öngörmüştür. Madde 217. Bu plan 1983 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Eğitim Genel Planı, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilecek eğitim faaliyetleri için belli düzeyde ve bir düzen içinde eğitimi sağlama ve kurumların ortak bir anlayış içinde topluma yararlı, yurt çıkarlarına uygun ve ulusal kalkınmamıza yardım edici bir ortamda, ekonomik imkanlara da uyularak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacını gütmektedir. 2. Eğitimin yürütülmesi. 265. Yönetime bağlı meslek okulları. Yönetim birçok alanlarda kendi gereksinmelerini karşılamak üzere meslek okulları açmış, kendi elemanını kendisi yetiştirme yoluna gitmiştir. 1981 yılında çıkarılmış olan Yükseköğretim Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Örgütü'ne bağlı yüksek öğretim kurumları dışında kalan mesleki yüksek okullar üniversitelere bağlanmıştır. 266. Kurumsal düzeyde eğitim. Kurumsal düzeyde eğitim, kurumlarının eğitim birimlerince ya da eğitim merkezlerince yapılmaktadır. Kurumlar, kurumsal düzeyde eğitimi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün yardım ve işbirliğiyle de yürütmektedirler. Kurumsal düzeyde henüz etkin ve sistemli bir biçimde hizmet içi eğitime geçildiği söylenemez. Kısaca belirtmek gerekirse, genel olarak kurumsal düzeyde hizmet içi eğitim, düzensiz ve sistemsiz bir biçimde yürütülmektedir. Bunda Devlet Memurları Kanunu'nun öngördüğü sisteme işlerlik kazandırılamamış olmasının etkisi büyüktür. 267. Kurumlar Arası Eğitim. Kurumlar arası nitelikte hizmet içi eğitim yapan tek kuruluş, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'dür. Enstitü bir yandan genç memurları, lisansüstü eğitim programıyla yöneticilik mevkileri için, diğer yandan yönetimin gereksinme duyduğu uzmanlık alanları için yetiştirmektedir. Enstitü bunların yanında orta ve üst kademe yöneticileri için kısa süreli eğitim programları da uygulamaktadır. 1982 Anayasası, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine özel bir önem vermiş ve üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmeleri usul ve esaslarının kanunla özel olarak düzenleneceğini belirtmiştir. 5. Devlet memurlarının ödevleri ve yükümlülükleri. 268. Devlet memurları kendilerine verilen görevleri kesintisiz bir biçimde ve hizmetin gereğine uygun olarak yürütmek zorundadırlar. Devlet memurlarının görevlerini yaparken yerine getirmeleri gereken bazı ödevleri vardır. Bunlar yasalara saygılı olma, tarafsız hareket etme, üstün emirlerine uyma, iş başında bulunma, mal bildirimi, uyumlu giyinme, görev yerinde oturma gibi ödev ve yükümlülüklerdir. 1. Anayasa ve devlete bağlılık. 269. Devlet memurları görevlerini yerine getirirken anayasaya bağlı kalmak ve yasalara saygılı olmak zorundadır. Bu hukuk devleti anlayışının zorunlu bir sonucudur. Anayasa 129. maddesinde memurların ve diğer kamu görevlilerinin anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü olduklarını belirtmiştir. Devlet memurları kanununda bağlılık konusu ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Buna göre anayasaya bağlılığın yanında rejime, devlete ve millete bağlılığa da önem verilmiş ve ulusun hizmetinde olan memurların her durumda devletin menfaatlerini korumakla yükümlü olduklarını da belirtmiştir. Memurlar ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, cumhuriyetin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Devlet Memurları Kanunu, memurların sadakat yemini yapacaklarını ve yemin belgesi imzalayacaklarını öngörmektedir. Asli devlet memurluğuna atananlar, düzenlenen törende aşağıda metni bulunan yemin ederler ve yemin belgesini imzalayarak göreve başlarlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk İnkılap ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını millet hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağımı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağımı, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Madde 6. 2. Tarafsızlık 270. Memurların görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmadan yerine getirmekle yükümlüdürler. Memurlar, herhangi bir siyasal parti veya kişinin yararını veya zararını amaçlayan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini tarafsız olarak yerine getirmek zorundadırlar. Madde 7. 3. Emirlere uyma ve hukuka aykırı emir. 271. Memurlar görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden üstlerine karşı sorumludurlar. Gerçekten her yönetsel kuruluş içindeki görevliler arasında geniş anlamda bir kademeleşme vardır. Memur üstünün emirlerine hukuka aykırı emre ilişkin kurallar saklı kalmak üzere uymak zorundadır. Memur üstünden aldığı emri hukuka aykırı görürse emri yerine getirmez ve aykırılığı emri verene bildirir. Üstün emrine direnmesi, emrini yazılı olarak tekrarlaması durumunda memur emri yerine getirir, emri veren sorumlu olur. Madde 11. Burada söz konusu olan sorumluluk, ceza sorumluluğu değildir. Çünkü konusu suç olan emir hiçbir biçimde yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz. Bu ceza hukukunun ve anayasanın temel ilkelerinden olan cezaların kişiselliği kuralının bir sonucudur. Yalnız konusu suç olan bir emri yerine getiren değil, emri veren de sorumludur. 4. İş başında bulunma. 272. Memurlar günlük çalışma saatlerinde iş başında bulunmak ve hizmeti kişisel olarak yürütmekle ödevlidir. Kurumların günlük çalışma saatleri bölge ve hizmetin niteliğine göre saptanır. Merkezde bu düzenleme Bakanlar Kurulu kararıyla illerde valiler tarafından yapılır. Devlet Memurları Kanunu, günlük çalışma saati saptama yerine haftalık çalışma saati saptama yoluna gitmiştir. Buna göre memurların haftalık çalışma süresi, cumartesi ve pazar günleri çalışılmamak üzere 40 saattir. Madde 99. 5. Mal bildiriminde bulunma. 273. Anayasanın 71. maddesi, kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmalarını istemektedir. Devlet Memurları Kanunu da bu konuda, devlet memurlarının kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacakları ve borçları hakkında özel yasada yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunmalarını öngörmektedir. Madde 14. Bu konu ayrıca kamu görevlileriyle ilgili 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununda düzenlemiştir. 6. Uyumlu giyinme. 274. Devlet memurlarının giyim ve kuşamları yasa, tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Memurlar bu düzenlemelere uygun olarak giyinmek zorundadırlar. Ek madde 19. 7. Görev yerinde oturma. 275. Devlet memurları görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezinde oturmaları zorunludur. Memurlar görevlerini aksatmamak koşulu ve yetkili üstün izniyle bu kurala uymayabilirler. Ek madde 20. 8. Resmi belge, araç ve gereçleri geri verme. 276. Devlet memurları görevleri sona erdiğinde görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri geri vermekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük memurun mirasçılarına da geçmektedir. Memurlar görevleriyle ilgili belge, araç ve gereçleri belli yerlerin dışına çıkarmayacakları gibi özel işlerinde de kullanamazlar. Madde 16. 6. Memurlar için konan yasaklar. 277. Kamu hizmetini yürüten devlet memurlarının gerek hizmet içinde gerekse hizmet dışında bazı etkinliklerde bulunmaları yasaklanmıştır. Böyle bir davranış hizmetin gereğinden doğmaktadır. Memurlara konan yasaklar arasında başka görev alma, birlikte çekilme, ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma, hediye ve çıkar sağlama, siyasal partilere girme gibi yasakları yer alır. 1. Başka görev alma yasağı. 278. Memur normal olarak bir kadro işgal edebilir. Esasen memurun kanunu da asaleten iki memuriyetin bir kimse üzerinde birleşemeyeceği esasını koymuştu. Buna rağmen uygulamada ek görev devamlı bir duruma getirilmiş, hatta bazı kuruluşlarda bir memur için iki kadro kullanma normal sayılmıştır. Bu duruma son vermek için Devlet Memurları Kanunu kural olarak memurlara ikinci bir görev verilmesini yasaklamıştır. Madde 87. Yasaya göre devlet memurları çok sınırlı bir biçimde yasalarda öngörüldüğü ölçüde ikinci bir görev üstlenebilirler. Örneğin okul müdürlüğü gibi öğretmenler yönetsel bir görev alabilirler. 2. Sendika kurma, sendikaya üye olma, toplu görüşme, grev ve birlikte çekilme. Dipnot: M. Gülmez, Sendika Hakkı ve Kamu Görevlileri, İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri 1992 sayfa 57, M. Gülmez, Belgelerle Yönetim, Yargı ve Memur Sendikaları 1993, A. Ş. Gözübüyük Teğetan, İdari Hukuku Cilt 1 Genel Esaslar, Turhan Kitabevi 1998 sayfa 623. 279. 1961 Anayasası'nda 1971 yılında yapılan değişikliklerle bir yandan devlet memurlarına sendika kurma ve sendikalara üye olma olanağı sağlayan, 46. maddede yer alan işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir kuralı kaldırılmıştır. Diğer yandan da Devlet Memurları Kanunu'nun sendika kurma hakkını ilişkin 22. maddesi ve 624 sayılı Devlet Personel Sendikaları Kanunu kaldırılmıştır. Böylece devlet memurları sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkından yoksun bırakılmışlardır. 279 Taksim A. 1982 Anayasası ise sendika kurma ve sendikalara girme hakkını 51. maddesinde işçi ve işverenlere tanımış olmasına karşın devlet memurlarının sendika kurma hakkından söz etmemiş ve bu hakkı yasaklayan bir tutum içine de girmemiştir. Bu düzenlemeden çıkarılacak sonuç devlet memurlarının sendikal haklarının düzenlenmesinin yasama organının takdirine bırakılmış olmasıdır. 279 Taksim B. 1982 Anayasası'nda 1995 yılında yapılan değişiklikle anayasanın toplu iş sözleşmesi hakkını düzenleyen 53. maddesine aşağıdaki kural eklenmiştir. Buna göre kamu görevlilerinin madde 128 Taksim 1, kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilen sendikalar ve üst kuruluşları üyeleri adına yargı yerlerine başvurabilirler ve yönetimle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır ve gereği yapılmak üzere Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur. Taraflar arasında anlaşmaya varılamamışsa anlaşma sağlanan ve sağlanamayan konuları içeren bir tutanak yine Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur. Devlet Memurları Kanunu'nda 1977 yılında yapılan değişiklikle devlet memurlarının anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendika ve üst kuruluşlar kurabilirler ve bunlara üye olabilirler. 657 sayılı kanunun değişik 22. maddesi. Devlet Memurları Kanunu'nda 12.6.1997 tarih ve 4275 sayılı yasayla yapılan değişiklik üzerine devlet memurları anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendika ve üst kuruluşlar kurabilirler ve bunlara üye olabilirler. Bu düzenlemelerle memurlara gerçek anlamda toplu sözleşme yapma yetkisi tanımadığı gibi grevli sendika kurma hakkı da tanımamıştır. Sendikalar anayasanın 52. maddesiyle getirilmiş olan özel kısıtlamalar anayasada 1995 yılında yapılan değişiklikle tümden yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme en azından sendikaların etkinlik alanlarını genişletmiş ve sendikaları güçlendirmiştir. Anayasanın kaldırılan 52. maddesinde yer alan sendikalarla ilgili kısıtlamalar aşağıda gösterilmiştir. Sendikalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerden destek göremezler ve onlara destek olamazlar. Derneklerle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler. İş yerinde sendikal faaliyete bulunma o iş yerinde çalışmamayı haklı göstermez. Sendikalar üzerindeki devletin idari ve mali denetimiyle gelir ve giderleri, üye aidatının sendikaya ödenme şekli kanunla düzenlenir. Sendikalar gelirlerini amaçları dışında kullanamazlar. Tüm gelirlerini devlet bankalarında muhafaza ederler. 279 Taksim C. Devlet Memurları Kanunu, devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan birlikte çekilmelerini, işi yavaşlatmalarını, grev kararı vermelerini, grev düzenlemelerini, ilan etmelerini, bu yolda propaganda yapmalarını yasaklamıştır. Madde 26-27. Ayrıca Ceza Kanunu 236. maddesiyle yukarıda değinilen konuları kapsam içine almış ve suç saymıştır. 3. Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı. 280. Devlet memurları Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde bulunamazlar. Madde 28. Bunlar ticari mümessil veya ticari vekil olamayacakları gibi, kolektif ortaklıklarda ortak veya komandit ortaklıklarda komandite ortak da olamazlar. Ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamazlar. Böylece devlet memurlarının ticaretle birlikte diğer kazanç getirici faaliyetlerde de bulunmaları yasaklanmıştır. Yasada genel olarak yasaklanan faaliyetler sıralanmakla beraber bunun dışında kalanlardan bazıları gerekli görüldüğünde kuruluş yasaları yahut görev ve çalışma yönetmelikleriyle yasaklanabilecektir. Devlet memurları üyesi bulundukları yapı ve tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim organlarında görev alabilirler. Devlet memurları kendileri için yasak olan faaliyetlerin eşleri veya velayetleri altında bulunan çocukları tarafından yapılması halinde durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 4. Hediye ve çıkar sağlama yasağı 281. Devlet memurlarının hediye istemeleri veya çıkar sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para almaları yasaktır. Madde 29. Devlet memurunun denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya kurumu ile ilgili olan bir kuruluştan her ne adlı olursa olsun bir çıkar sağlamaları da yasaktır. Madde 30. 5. Siyasal partilere girme yasağı 282. Devlet Memurları Kanunu, memurların siyasal partilere girmelerini, herhangi bir siyasal parti veya kişinin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunmalarını yasak etmiştir. Madde 7. 6. Gizli bilgileri açıklama yasağı, dipnot, T. Akıllıoğlu, Düşünce ve Anlatım Özgürlüğü ve Kamu Görevlileri, İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri, Ankara, Todaiye, 1992, sayfa 25-34. 283. Memurlar görevlerinden ayrılmış olsalar bile, kamu hizmetleriyle ilgili gizli belgeleri, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklayamazlar. Madde 31. Memurlar kamu görevleriyle ilgili olarak kitle haberleşme araçlarına bilgi ya da demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgiler bakanın yetkili kıldığı görevliler, illerde valiler ya da yetkili kılacakları görevliler tarafından verilir. Madde 15. 7. Dernek kurma ve derneklere üye olma yasağı 284. Anayasanın 33. maddesinde herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip oldukları belirtildikten sonra, aynı maddenin son fıkrasına göre yukarıdaki kural silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir. Kamu görevlilerine dernekler kanunuyla getirilen kısıtlamaları anayasayla uyum halinde olduğu söylenemez. 8. Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı 285. Memurların görevden ayrıldıktan sonra memurluk yetki ve imkanlarının kişisel çıkar için kullanılmasını önlemek amacıyla bazı önlemler alınmıştır. Görevden ayrılan memurun belli bir süre eski kurumlarına karşı görev ve iş alma yasağı konmuştur. 2531 sayılı yasa. Görevlerinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten önceki 2 yıl içinde hizmetinde bulundukları kuruma karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak 3 yıl süreyle kurumdaki görev ve faaliyet alanları ile ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk veya temsilcilik yapamazlar. Dipnot: Bu tür sözleşmeler baştan itibaren geçersizdir. Bir örnek karar: Yargıtay 15. Hukuk Dairesi T18-2982, E1991-3392, K1991-708, Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 18, sayfa 7, 1992, sayfa 1082-1084. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nde görevliyken 12-3-1990 tarihinde emekliye ayrılan davacı, 2531 sayılı yasaya aykırı olarak 2 yıl geçmeden, hizmetinde bulunduğu idareden görev alanı ile ilgili konuda iş almış bulunmaktadır. Bu durumda taraflar arasındaki sözleşmeye, yasaya aykırı olduğundan, bunun geçerliliğinden söz etmek mümkün değildir. Başka deyişle bu sözleşme borçlar kanununun 19. maddesi uyarınca geçersizdir. 7. Memurlara sağlanan haklar. Dipnot: C. Tutum, Memurların Hak ve Ödevleri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa 105.